Ayrım 6, sayfa 78. Ateş Şahidi, Lars Kepler. 26. Bölüm. Mirya Zlatnik arabadan çıktı, omuzlarını kaldırdı, boynunu içine çekerek sırtını kamburlaştırdı. Gözlerini kıstı, yaklaşan arabaya baktı. Sağ eli silahının kılıfında arabaya doğru yürüdü, sol eliyle dur işareti yaptı. Yoldan hendeğe sular boşalıyordu. Mirya üzerine doğru gelen arabanın yavaşladığını gördü. Tepe lambasının dönüp duran mavi ışığında sağa sola savrulan gölgesine baktı. Telsizden çağrı yapıldığını duydu fakat yoldan ayrılmadı. Telsizden gelen sesler genellikle cızırtılı olurdu ama şimdi konuşulanlar çok net duyuluyordu. ''Felaket, kan dökülmüş.'' dedi bir meslektaşı. ''Birgitta Gort'ta buldukları orta yaşlı kadının cesedinden bahsediyordu.'' Araba iyice yaklaştı, yolun kenarına yanaşıp durdu. Mirya arabaya doğru yürüdü. Mazda pikaptı, tekerlekleri çamur içindeydi. Kapısı açıldı, yeşil avcı yelekli cüsseli bir adam çıktı dışarı. Saçları omuzlarına dökülüyordu. Yüzü geniş, burnu büyük, gözleri küçüktü. ''Arabada başkası var mı?'' diye bağırdı Mirya, yüzünden akan yağmur sularını sildi. Adam başını iki yana salladı, gözünü ormana çevirdi. ''Arabadan uzaklaş!'' diye bağırarak adama yaklaştı Mirya. Adam yarım adım geriledi. Mirya arabanın içini görebilmek için eğildi. Saçları iyice ıslatmış, ensesinden sırtına yağmur suları akıyordu. Yağmurdan ve ön camın kirinden içeriği görmek zordu. Şoför koltuğunun yanında açık bir gazete vardı. Araba kullanırken gazete mi okuyordu bu adam? Arabanın etrafını dolaştı, arka koltuğa baktı, eski bir battaniye ve termos vardı. Polis telsizinden yeni bir çağrı duydu ama artık konuşulanları anlamıyordu. Adamın avcı yeleği iyice ıslanıp koyu yeşile dönmüştü, arabanın içinden metal kazınır gibi bir ses geldi. Bakışlarını adama çevirdi, sanki ona yaklaşmış gibiydi biraz, birkaç santim yoksa ona mı öyle geliyordu, emin olamadı. Adam dikkatli ona bakıyor, sanki kafasında bir şeyler tartıyordu. Etli alnında çizgiler oluşmuştu. ''Buralarda mı oturuyorsun?'' diye sordu Mirya. Ayağının ucuyla plakanın üzerindeki çamurları temizledi, plakayı kaydetti, arabanın etrafında dolaşmaya devam etti. ''Hayır'' dedi adam yavaşça. Şoför koltuğunun yanındaki koltuğun önünde büyük pembe bir spor çanta vardı. Mirya gözünü adamdan ayırmadan arabanın arkasına gitti. Kasasında üzerinden kalın şeritler geçirilmiş, yeşil muşambanın altında bir şey vardı. ''Nereye gidiyorsun?'' diye sordu Mirya adamı. Adam hiç kımıldamadan Mirya'ya baktı. Muşambanın altından kasaya, kire ve çam yapraklarına karışmış kan akmaya başladı. ''Orada ne var?'' diye sordu Mirya. Cevap alamayınca kasanın kapağının üzerinden eğilerek muşambaya erişmeye çalıştı. Bu o kadar kolay değildi. Adam biraz kenara kaydı. Mirya gözlerini adamdan ayırmadan parmaklarıyla muşambaya dokundu. Muşambanın bir ucunu kaldırırken adam dudaklarını yalayarak ona bakıyordu. Mirya tabanca kılıfının düğmesini açtı, bakışlarını hızla kasaya çevirdi. Muşambanın altından dışarıya çıkan incecik bir toynak gördü. Bir ceylan yavrusuydu. Adam tepe lambasından yayılan mavi ışığın altında hareketsiz duruyordu. Mirya elini silahından ayırmadan birkaç adım geriledi. ''Bu hayvanı nerede vurdun?''
''Vurmadım, yolda buldum.''
''Bulduğun yeri işaretledin mi?'' Adam kendi ayaklarının arasına yavaşça tükürdü. ''Ehliyetini görebilir miyim?'' Adam bir şey demedi, ehliyetini gösterecek gibi de değildi. ''Ehliyet!'' diye tekrarladı Mirya, sesi tereddütlüydü.
''Benimle işim bitti.'' diyen adam arabasına doğru yürüdü.
''Yasalara göre vahşi hayvan kazalarını bildirmen gerekiyor.'' dedi Mirya. Adam şoför koltuğuna oturdu, arabanın kapısını kapattı, motoru çalıştırdı, gaza bastı. Mirya pikabın iki tekeri şarampolde polis arabasının yanından nasıl geçtiğini izledi. Pikap yolu ortalayıp hızını artırırken Mirya arabayı daha iyi kontrol etmeliydim. Muşambayı ve arka koltuktaki battaniyeyi kaldırıp altlarına bakmalıydım diye düşündü. Ağaçların yapraklarında yağmur damlaları hışırdıyor, uzaklarda bir yerlerden bir karga gaklıyordu.
Mirya arkasında ağır bir motor sesi duyarak irkildi. Silahını çekti, geriye döndü ama yağmurdan başka bir şey görmedi. 27. Bölüm.
Nakliye şirketinin şefi telefonda Danimarkalı şoför Mats Jensen'i paylıyordu. Jensen boynuna kadar kızararak durumu açıklamaya çalıştı. Pia Abrahamson telefondan yükselen öfkeli sesi duyuyordu. Nakliye şirketinin şefi bağırıyor, koordinatlar ve heba edilmiş yükle ilgili bir şeyler söylüyordu.
Ama diyarıya girdi Jensen, herhalde insanlara yardım etmek.
Aşından keseceğim diye tısladı şimdi, benim de sana yardımım bu işte.
Teşekkürler dedi Mats öfkeyle, telefonu kapattı. Pia hiç konuşmadan oturuyor, yolun iki tarafından akıp giden ormana bakıyordu. Arabanın tepesini sert yağmur damlaları dövüyordu. Mats bir nikotin sakızı aldı, gözünü yola dikti. Motorun gürültüsüyle ağır tekerlerden yükselen sesler birbirine karışıyordu. Pia tırın hareketleriyle sallanıp duran takvime baktı. Havuzda şişme bir kuğuya sarılmış bir kadının fotoğrafı vardı. Takvimin parlak kenarında Ağustos 1968 yazıyordu. Çok dik olmayan bir yokuştan ilerlerken römorkların baskısı hissediliyordu. Uzakta ağaçların arasında mavi bir ışık yanıp sönüyordu. Yolu kesen polis arabasının ışığıydı. Pia Abrahamson'un kalp atışları hızlandı, gözlerini polis arabasına dikti. Koyu mavi gömlekli bir kadın iki koluyla birden dur işareti yapıyordu. Pia daha tır tam durmadan kapısını açtı, motorun sesi birden zorlanır gibi çıktı, tekerlerin altından çatırtılar yükseldi. Pia tırdan aşağı inip polise doğru giderken başı dönüyordu.
''Araba nerede?'' diye sordu kadın polis.
''Ne demek nerede, ne diyorsun sen?'' Pia kadının yüzüne dikkatle baktı, ifadesini okumaya çalıştı. Ciddiyetini görünce bütün bedenini tedirginlik kapladı, sanki dizlerinin bağı çözülmüştü.
''Yanından geçerken görmediniz mi?'' diye sordu kadın polis.
''Yanından geçerken mi?'' dedi Pia zayıf bir sesle.
Mats Jensen yanlarına geldi. ''Biz bir şey görmedik.'' dedi. ''Sen yolu geç kesmiş olmalısın.''
''Geç mi kestim? Ben zaten bu yoldaydım.''
''Öyleyse hangi cehenneme gitti bu araba?'' diye sordu Jensen.
Mirya Zlatnik arabasına koştu. Telsizi alıp meslektaşıyla konuştu.
''Lasse'' dedi soluk sola.
''Seni aradım.'' dedi Lasse. ''Cevap vermedin.''
''Arabadan dışarı.''
''Ne oldu?''
''O araba nereye gitti bilmiyorum.'' diye bağırdı Mirya. ''Tır burada ama araba yok.''
''Başka bir yol yok ki.'' dedi Lasse.
''Çağrı yapmalıyız. 86'nın diğer tarafını da kessinler.''
''Tamam ben yaparım.'' dedi Lasse ve telsizi kapattı.
Pia Abrahamson polis arabasının yanına geldi. Sırılsıklam olmuştu. Mirya Zlatnik ön koltukta oturuyordu. Arabanın kapısı açıktı.
''Onu yakalayacağını söyledim.'' dedi Pia.
''Evet ama?''
''Yakalayacağım dedim. Ben de sana inandım.''
''Ne olduğunu anlayamıyorum.'' dedi Mirya. ''Bu yollarda saatte 200 kilometre ile gidilmez. Lasse köprüye ulaşmadan önce geçmiş olamaz.''
''Ama bir yerlerde işte.'' dedi Pia öfkeyle, psikopos yakasını söker gibi çıkarttı.
''Bir dakika.'' dedi Mirya birdenbire. İletişim merkeziyle iletişime geçti.
''321 numaralı araba.'' dedi aceleyle. ''Bir yolun daha kapatılması gerekiyor hemen şimdi. Aspen'den önce küçük bir yol var. Bu civarı bilen biri Kevsta'dan Mikkelsjö'ye geçebilir. Evet aynen öyle. Kim dedin?'' ''Güzel, 8-10 dakikaya kadar orada olur.''
Mirya arabadan çıktı, hala Toyota'yı beklermiş gibi dümdüz uzanan yola baktı.
''Oğlum, kayıp mı oldu yani?'' dedi Pia.
''Gidebileceği bir yer yok.'' dedi Mirya sükunetini korumaya çalışarak. ''Endişeni anlıyorum ama onları bulacağız. Belki arabayı bir yere çekip durmuştur ama gideceği bir yer yok.''
Susup aldığındaki yağmur sularını sildi, ardından derin bir nefes alıp devam etti.
''Bütün yolları kesiyoruz. Arama kurtarma helikopteri de yolda.''
Pia gömleğinin yakasını çözdü. Bir elini motor kaputuna dayadı. Zar zor nefes alıyordu. Göğsü parçalanacak gibiydi. Sakinleşmeye, düşüncelerini toparlamaya çalıştı. Ama korku ve endişenin üstesinden gelemedi. 28. bölüm. Yağmur bütün şiddetiyle yağmaya devam ediyor ama sık ağaçların arasına pek işlemiyordu. Britta Gordon binalarının arasındaki çakıllı yolda büyük beyaz bir operasyon ekibi otobüsü duruyordu. Otobüsün içinde iletişim merkezi vardı. Bir masanın üzerine yayılı haritayla bir bilgisayarın etrafında bir grup kadın ve erkek oturuyordu. Bir çocuğun kaçırıldığı anons edildiğinde üzerinde çalıştıkları cinayet soruşturması ile ilgili tartışmalara ara vermişlerdi. 330 numaralı yolda Indal Köprüsü'nün üzerinde Kevsta'da ve 86 numaralı yolun kuzey yönünde barikatlar kurulmuştu. Arabayı durduracaklarından son derece emin olan meslektaşları sessizliğe gömülmüştü. Yaklaşık 10 dakikadır iletişimde değillerdi. En sonunda telsiz ışıldadı. Bir polis soluk soluğa rapor vermeye başladı.
Araba yok, araba yok. Karşılaşmalıydık fakat gelmedi. Bildiğimiz bütün yolları kestik ama yok işte. Ne yapacağımı bilemiyorum.
Bu polis bir yaydı, sesi yorgundu. Çocuğun annesi benim arabada, onunla konuşmaya çalışacağım. Polisler susup konuşmaları dinlemeye başladılar. Masadaki haritanın etrafında toplandılar. Bosse Nording parmağını 86 numaralı yolun üzerinde gezdirdi. Burada ve burada barikat kurdularsa arabanın kaybolma ihtimali yok. Beck ya da Bielstad'a bir garaja da girmiş olabilir. Belki tomruk yollarından birine sapmıştır ama çok tuhaf bir durum.
Yani hiçbir yere çıkamaz dedi Sonya Rask.
Arabayı Vicky Bennett'ın almış olabileceğini düşünen tek kişi ben miyim diye sordu Bosse. Otobüsün tavanındaki yağmur tıkırtıları azalmıştı ama hala camlarından aşağı sular akıyordu. Sonya bilgisayarın başına oturdu. Polisin intranetinde suç kayıtlarını, şüpheli listelerini ve sürmekte olan velayet davalarını gözden geçirdi.
10 olaydan 9'u dedi Gunnar son koltuğun arkasına yaslanıp bir muzu soymaya başlarken bu tür vakaların kendi kendine hallolduğunu gösteriyor. Sanırım kadın arabada kocasıyla birlikteydi. Kavga ettiler. Adamın canına tak etti. Kadını yolun kenarına atıp kaçtı.
Kadın evli değil dedi Sonya. İstatistiklere göre diye ders verir gibi devam etti Gunnarsson. İsveç'teki çocukların çoğu evlilik dışı ilişkilerden ve...
İşte diye sözünü kesti Sonya. Pia Abrahamson oğlu Dante'nin velayetini üzerine almış, baba itiraz etmiş.
Öyleyse Vicky Bennett ihtimalini unutabiliriz değil mi diye sordu Bosse.
Önce babaya ulaşmaya çalış dedi Yuna.
Uğraşıyorum dedi Sonya, otobüsün arkasına doğru yürüdü. Vicky Bennett'in penceresinin önü ne durumdaydı diye sordu Yuna.
Yerde bir şey bulamadık ama pencere eşiğiyle duvarlarda biraz ize ve kan pıhtılarına rastladık dedi teknisyenlerden biri.
Peki ormanın kenarında?
Henüz o kadarını araştıramadık. Yağmur bastırdı.
Sanırım Vicky Bennett doğrudan ormana daldı dedi Yuna dalgın bir ifadeyle.
Bosse Nording'e baktı. Eskiden yapıldığı gibi eline bir pergel almış haritanın üzerine eğilmişti. Pergelin iğnesini Britta Gordon üzerine koyup bir daire çizdi.
Arabayı Bennett almadı dedi Gunnarsson. Ormandan geçerek 86 numaralı yola çıkmak 3 saat sürmez ki.
Ama gece yarısı yön bulmak o kadar kolay değil dedi Bosse. Pekala şöyle bir hat izlemiş olabilir.
Haritanın üzerinde doğudaki bataklık bölgeye giden bir yay çizdi, arkasından da kuzeye doğru bir çizgi çekti.
Eğer öyleyse zamanlama tutuyor dedi Yuna.
Dante'nin babası şimdi Teneriffa'daymış diye bağırdı Sonya otobüsün arka tarafından.
Ole Gunnarsson kendi kendine küfretti, telsizin başına gitti, polis memuru Mirja Zlatnik'i aradı.
Gunnarsson ben dedi. Annenin ifadesini aldın mı?
Evet aldım.
Eşkal tarif etti mi?
Zor bir durum. Annenin duygusal durumu karışık. Pek tutarlı konuşmuyor dedi Mirja. Burnundan soluyordu. Çok tedirgin. Ormandan çıkan, kollarından ipler sarkan bir iskeletten bahsediyor. Yüzü kanlı bir kız çocuğundan, kolları ağaç dalları gibiymiş.
Bir kızdan bahsediyor dedin değil mi?
İfadesini kaydettim ama bir sürü tuhaf şey. Aklı başında bir ifade için sakinleşmesini beklemeliyiz.
Tamam da hep bir kızdan bahsediyor öyle mi dedi Gunnarsson sözcüklerin üzerine basarak.
Evet birkaç defa bahsetti.
29. bölüm. Yuna o 330 numaralı yoldaki barikatın yanında durdu. Nöbetçi polislerden birini selamladı, kimliğini gösterdi. İndal Nehri boyunca devam etti. Birgitta Gordon öğrencilerinin geçici olarak İbis Oteli'de yerleştirildikleri bildirilmişti. Danışman Daniel Green bölge hastanesinin psikiyatri bölümüne yatırılmıştı. Yönetici Margot Lundin, Timro'daki evindeydi. Yarım gün çalışan tedavi asistanı Fadumo Axmet izinliydi. Venesborg'daki ailesinin yanına gitmişti. Polis memuru Mirja Zlatnek, Pia Abrahamson'un birkaç defa kolundan ipler sarkan zayıf bir kız gördüm dediğini anlattığında, içinde küçük çocuğun olduğu arabayı Vicky Bennett'in aldığına herkes ikna olmuştu. Bir barikata takılmaması tam bir muamma demişti Bosse Norling. Helikopterde harekete geçirilmiş fakat ne küçük bir yerleşim yerlerinde ne de ormandaki tombruk yollarında arabanın izine rastlanmıştı. Gerçekten de tam bir muamma diye düşündü Yuna. Tek mantıklı açıklama kızın arabayı bir yere saklamış olmasıydı. Nereye saklayabilirdi? Belki Indal'da oturan bir tanıdığı vardı, garajı olan biri. Yuna çocuklarla bir kez daha konuşmak istemişti. Psikolog ve destek personeli de yanlarında olacaktı. Küçük kulübede kızlarla konuşurken Gunnarsson'un kaçan iki kızla birlikte içeri girdiğini hatırladı. Televizyon izleyen kızıl saçlı kız kafasının arkasını birkaç kez duvara vurmuştu. Yuna ellerini yüzüne kapayarak bunun ne demek olduğunu sorduğunda Inde denilen kızın aklına Vicky gelmiş, Vicky'nin kayıp olduğunu duyduklarında da bağırarak hep bir ağızdan konuşmaya başlamışlardı. Kızlardan birine göre Vicky aşırı dozda stesolid almış uyuyordu. Almira yere tükürmüş, Indi yüzünü ovmuş, eline gözüne sürdüğü mavi far bulaşmıştı. Yuna tuğlada bir şeyler olduğunu düşünüyordu. Kızıl saçlı, beyaz kirpikli, pembe eşofman altı giyen kızla. Tuğla sussunlar diye kızlara bağırmış, kızlar hep bir ağızdan konuşurken kendi kendine mırıldanmış, Vicky'nin düzüştüğü oğlan da kaçtığını söylemişti. 30. bölüm. İki yıldızlı İbis Oteli Sundsvall polis merkezine yakın bir sokaktaydı. Toz, halı ve sigara kokuyordu. Ön cephesi krem rengine boyanmıştı. Resepsiyondaki bankonun üzerinde bir kase şekerleme vardı. Britta Gort'tan gelen kızlar yan yana beş odaya yerleştirilmişti. Koridorda iki polis nöbet tutuyordu. Yuna yıpranmış yer döşemesinin üzerinde geniş adımlarla yürüdü. Psikolog Lisa Yern, Yuna'yı odalardan birinin kapısında bekliyordu. Siyah saçları alnında ağarmıştı, dudakları inceydi, gergindi. Tuğla burada mı diye sordu Yuna. Evet burada ama bir dakika dedi psikolog ve kapının kolunu tutan Yuna'yı durdurdu. Anladığım kadarıyla sen burada Emniyet Genel Müdürlüğü'nün gözlemcisi olarak bulunuyorsun. Bir çocuğun hayatı tehlikede diye sözünü kesti Yuna. Tuğla neredeyse hiç konuşmuyor. Çocuk psikoloğu olarak tavsiyem yaşadıklarını kendiliğinden anlatana kadar beklemek. Buna vaktim yok dedi Yuna, tekrar kapı kolunu tuttu. Bir dakika, ben çocuklarla aynı düzeyi tutturmak çok önemli. Hastaymış duygusuna kapılmamalılar ve... Yuna kapıyı açıp içeri girdi. Tuğla lehti bir sandalyede oturuyordu, sırtı pencerelere dönüktü. 12 yaşında bir kızdı. Üzerinde eşofman ve spor ayakkabı vardı. Jaluzilerin şeritlerinin arasından birkaç arabanın park ettiği sokak görünüyordu. Masalar ahşap kaplamaydı. Yerde duvardan duvara uzanan yeşil bir halı vardı. Odanın dip tarafında saçları taralı bir adam oturuyordu. Mavi, kareli, flanel gömlek giymişti. Telefonuna bakıyordu. Yuna destek personeli olduğunu tahmin etti. Tuğla'nın karşısına oturdu. Gözlerini gözlerine dikti. Kaşları sarı, düz saçları kızıl ve dağınıktı. Bu sabah kısaca tanıştık dedi Yuna. Tuğla çilli kollarını karnının üzerine kavuşturdu. Dudakları ince, neredeyse renksizdi. ''Bir aydınsızı vurun!'' diye mırıldandı. Lisa yani masanın etrafından dolaşarak küçük kızının yanına oturdu, ona doğru eğildi. ''Tuğla'' dedi yumuşak bir sesle. ''Bazen kendimi parmak çocuk gibi hissettiğimi söylemiştim, hatırlıyor musun? Bunda bir tuhaflık yok. Yetişkin biri de kendini bir parmak gibi küçük hissedebiliyor bazen.''
Ne de herkes böyle komik konuşuyor dedi tuğla gözlerini Yuna'ya dikti. Siz mi man kafasınız yoksa ben mi man kafayım?
Biz senin biraz öyle olduğunu düşünüyoruz dedi Yuna.
Tuğla şaşırarak gülümsedi tam ağzını açıp bir şey söyleyecekti ki araya giren Liza yani komiser amcanın şaka yaptığını açıklamaya başladı. Tuğla kollarını kendine daha sıkı sardı gözlerini masaya dikti yanaklarını şişirerek sıkıntıyla üfledi.
''Sen kesinlikle man kafa değilsin.'' dedi bir süre sonra Liza Yern. ''Yoo, man kafayım.'' diye fısıldadı tuğla.
Masanın üzerine balgam tükürdü sonra da hiç konuşmadan parmağıyla karıştırarak balgamından yıldız yaptı.
''Konuşmak istemiyor musun?'' diye fısıldadı Liza.
''Yalnızca Finn'le.'' diye karşılık verdi tuğla zor duyulur bir sesle.
''Ne dedin?'' dedi Liza gülümseyerek.
''Yalnızca Finn'le konuşurum.'' dedi tuğla başını kaldırdı. ''Aman ne hoş.'' dedi psikolog.
Yuna kayıt cihazını çalıştırdı, sakin bir sesle zamanı, yeri ve odada bulunan kişileri kaydetti.
''Birgitta, Gorda nasıl geldin tuğla?'' diye sordu.
''Lövsa'daydım, sanırım pek hoş olmayan bir şeyler oldu.''
Bakışlarını yere eğdi.
''Yaşım küçük olmasına rağmen bir yerlere kapatıldım. Sakinliğimi korudum, televizyona baktım. Bir yıl 4 ay sonra Birgitta Gorda getirdiler.''
''Peki buranın farkı ne Lövsa'yla karşılaştırırsan?''
''Şey, Birgitta Gord gerçek bir ev gibi yani insan sanki, yerde halı var. Mobilyaları lanet olası vidalarla sabitlenmemiş. Ayrıca her tarafta kilit ve alarm yok, huzur içinde uyuyorsunuz, ev yemeği de var.''
Yuna iç çekti göz ucuyla hala telefonunu karıştıran destek personeline baktı. Psikolog Liza yani konuşmaları burnundan soluyarak dinliyordu.
''Dün ne yediniz?''
''Taco'' dedi tuğla.
''Herkes yemekte miydi?''
Tuğla omuzlarını silkti. Sanırım.
Bir anda da orada mıydı? Dün akşam o da mı taco yedi?
Karnını açıp baksanız ya hala yarmadınız mı?
Yok hala yarmadık.
Niye?
Vaktimiz olmadı.
Tuğla dudaklarını büzdü. Eşofmanından sargan iplikle oynamaya başladı. Tırnakları kemirilmiş, kenarlarının derisi yüzülmüştü.
Tecrit odasına baktım. ''Çok havalıydı.'' dedi tuğla. Vücudunun üst kısmını sallamaya başladı.
''Miranda'yı gördün mü?'' diye sordu Yuna bir süre sonra.
''Evet, şöyleydi.'' tuğla ellerini yüzüne götürdü.
''Sence niçin öyle yapmış?''
Tuğla bir ayağının ucuyla halının kenarını kaldırdı sonra üzerine bastı.
''Belki korkmuştur.''
''Öyle yapan başka birini gördün mü?'' diye sordu Yuna sakin bir ifadeyle.
''Hayır.''
Tuğla boynunu kaşıdı. ''Odalarınızın kapısını kilitlemiyorlar mı?''
''Yok, neredeyse açık bakım.'' deyip gülümsedi tuğla.
''Geceleri dışarı sıvışır mısınız?''
''Ben sıvışmam.''
Tuğla'nın dudakları küçülüp sertleşti, işaret parmağını ateş ediyormuş gibi psikoloğa çevirdi.
''Neden sıvışmazsın?'' diye sordu Yuna.
Tuğla gözlerini Yuna'nın gözlerine dikti.
''Karanlık korkum var.''
''Peki diğerleri sıvışıyor mu?''
Yuna Liza yerinin kaşlarının çatıldığını, huzursuz olduğunu hissetti.
''Evet.'' diye fısıldadı Yuna.
''Dışarı çıktıklarında ne yapıyorlar?'' Kız bakışlarını yere çevirip kendi kendine gülümsedi.
''Onlar senden büyükler değil mi?'' diye devam etti Yuna.
''Evet.'' dedi tuğla, yanakları ve boynu kızardı.
''Oğlanlarla mı buluşuyorlar?''
Tuğla başını salladı.
''Vicky de buluşuyor mu?''
''Evet, o da geceleri dışarı sıvışıyor.'' dedi tuğla, Yuna'ya doğru eğildi.
''Peki kimin yanına sıvışıyor?''
''Dennis'in.''
''O kim?''
''Bilmiyorum.'' dedi tuğla ve dilini dudaklarında gezdirdi.
''Ama adı Dennis, öyle mi? Soyadını biliyor musun?''
''Hayır.''
''Vicky ne kadar süre dışarıda kalıyor?''
Tuğla omuzlarını silkti, sandalye yastığının altından sarkan bir selotape parçasıyla oynamaya başladı. 6. ayrımın sonu. Sayfa 93.